yardımı bile
yemek
olur.
Yemek gerek, hazır yemek, güzel yemek.
Hayatın Sesleri. Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Haftanın ilk iş günündeyiz. Hepinize çok güzel bir hafta, gönlünüzce geçireceğiniz bir gün diliyoruz. Ve Hayatın Sesleri'nden hepinizi sevgi ve saygılarla selamlıyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım programımızın başında. Telefon numaralarımız 0090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınızı ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek canlı yayınımıza hepinizi bekliyor ve davet ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, programımızın ilk bölümünde bugün sizleri Doğu Ekspresi ile masalsı bir yolculuğa çıkaracağız. Son yılların popüler gezileri arasında yer alıyor bu tren yolculuğu. Doğu Ekspresi ile yapacağınız yolculuğun ayrıntılarını tur organizatörü Cuma Gök bizlere aktaracak. İkinci bölümümüzde Türk Tarih Kurumu tarafından hazırlanan, Türk tarihinde derin izler bırakan, Sarıkamış Harekatı'nı anlatan Sarıkamış'a Vefa, İstiklal adlı belgesel filmle ilgili olarak Türk Tarih Kurumu Başkanı Profesör Doktor Refik Turan stüdyomuzda olacak ve değerli görüşlerini alacağız. Programımız müzikle başlıyor. Hemen sonrasında ilk telefon bağlantımızda Hayatın Sesleri sizlerle.
Kurbanım gel gel, başına ben senin dolanım gel gel, başına ben senin dolanım gel gel. Güzeldir hayatım, güzeldir devranım. Güzeldir hayatım, güzeldir devranın. Bahta var kızısam bu yerin dünyanın. Gel adı ceyran, özü ceyran, balam es sana kurban, sana kurban. Gel adı ceyran, özü ceyran, balam es sana kurban, sana kurban. Can alır, gülüşün güzeldir, kızaran yanağın eyle bir çiçektir. Yüreğim senindir, kalbimi sevindir. Yüreğim senindir, gönlümü sevindir. Gözün tek göz olmaz, sözün tek söz olmaz. Gözün tek göz olmaz, sözün tek söz olmaz. Mehriban güzel kız, bu kadar naz olmaz. Gel adı ceyran, özü ceyran, bala ben sana kurban, sana kurban. Gel adı ceyran, özü ceyran, bala ben sana kurban, sana kurban. Adı ceyran, özü ceyran, adı ceyran, özü ceyran, ay gülüm ben sana kurban. Adı ceyran, özü ceyran, adı ceyran, özü ceyran, ay gülüm ben sana kurbana. Gel adı ceyran, özü ceyran, valla ben sana kurban, sana kurban. Gel adı ceyran, özü ceyran, valla ben sana kurban, sana kurban. Gel adı ceyran, özü ceyran, valla ben sana kurban, sana kurban. Gel adı ceyran, özü ceyran, valla ben sana kurban, sana kurban. Gel gel gel adı ceyran, özü ceyran, valla ben sana kurban, sana kurban. Gel adı ceyran, özü ceyran, valla ben sana kurban, sana kurban.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, telefon hattımızın diğer ucunda tur organizatörü Cuma Gök var. Sayın Gök, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk.
Ben çok teşekkür ediyoruz. Programı açarken dedim ki bugün sevgili dinleyicilerimizi Doğu Ekspresi ile masalsı bir yolculuğa çıkaracağız dedim. Sanıyorum yanlış bir ifade kullanmadım, değil mi?
Az biraz söylendi. Az biraz söylemişsiniz. Gerçek anlamda bir masal yaşıyoruz son 3-4 senedir Doğu Ekspresi, nostaljik Doğu Ekspresi sayesinde. Ankara'dan Kars'a, Kars'tan Ankara'ya karşılıklı her gün seferleri yapılıyor. Çok güzel anlar yaşadık son 3-4 senedir. Çeşitli turlar yaptık, çeşitli aktiviteler yapıyoruz.
Buyurun.
Her akşam saat 5.50'de Ankara'dan Kars'a, tahmini hangi bir Kars olmazsa 27-28 saat süren bir yolculuk. Bu yolculuk sırasında bizim yeni nesil genç arkadaşlarımız işin açıkçası biraz hayal güçleri çok çok yüksek ve bizi daha hayata motive ediyor. Çünkü o trenin süslemeleri, işte mumdur, ışıktır, jandarmlardır, örtülerdir vesaire, arkadaşlar gerçekten hayal güçlerine hayran olmamak elde değil. Yolumuz tahmini öğle saatlerinde Erzurum'da oluyoruz. Erzurum'a artık Doğu Ekspresi'ne binip de çağ kebabı söylememek artık bir gelenek haline geldi.
Evet.
Şimdi biz oraya varmadan önce internet üzerinde ulaştığımız bazı firmalar var, sağ olsun eksik olmasına. Bize çağ kebaplarımızı şeye getiriyorlar.
Trenin mi?
Getiriyorlar. Trenin garına getiriyor.
Ne güzel.
O büyük belli şehirlere tren bekliyor 10-15 dakika, işte Sivas, Malatya, Kayseri, buralarda tren bekliyor belli noktalarda. Erzurum'da da 15 dakika, yaklaşık 15 dakika bekliyor. Gelen işte yemeklerimizi alıyoruz. Orada bazen bizi folklor ekipleri karşılıyor.
Geleceğinizden haberleri olup sizi karşılıyorlar. Ne güzel.
Aşağı yukarı saat bellidir. Oradaki, o bölgedeki insanlar bizim gidişimizi ciddi anlamda kutluyorlar. Ben 55 tane tur yaptım o bölgeye. En azından 40 tanesine bir folklorla karşılandım.
Ne mutlu.
Sonra? Kültürümüzde vardır ya. Antalya'da örneğin olduğu zaman eskide kılıç kalkanlar turist karşılardı. Yani o bölgede de şu anda bizi şeref karşılıyorlar. Folklor ekipleri, kafkas oyunları çok güzel anlar yaşıyoruz orada. Bir de Kars'ı da anlatmak istemişse, Kars çok güzel bir şehrimiz, şirin bir şehrimiz. İşte tarihiyle, geçmişiyle, binalarıyla, coğrafyasıyla önemli bir yerimiz. Şeye gidiyoruz, orada Ani Harabeleri, bir kilise şehri dedikleri efsanevi bir coğrafyası var. Defalarca gitmemize rağmen hayran kalmamak elde değil. Her gidişinde ayrı bir taşını, ayrı bir noktasını keşfediyoruz gittiğimiz zaman. Ondan sonra Çıldır Gölümüz var. Mutlaka kış aylarında olması gereken beyaz gelin gibi süsleniyor kar yağdığı zaman. İşte donuyor. Ondan sonra işte atlı ve motorlu kızaklarla üzerinde zaman geçirilebiliyor. Buzları kırıp içinde, buzun içinde balık avlanma etkinlikleri oluyor orada. İki gün önce orada kaç şenlikleri yapıldı. Her ocağın ilk haftası. Kars'ta çıldır şenlikleri gelenekli hale gelmeye başladı. Son 4 senedir yapılıyor. Ondan sonra tarihin mutlaka Kars'a gittiği görülmesi gereken tabii ki ecdadlarımız, 90 bin ecdadımızın şehit olduğu topraklar var. Sarıkamış şehitlikleri var. Muhakkak oraya gidiyoruz. Oraya vuruyoruz. Ben sonra dünyada ikinci kristal karın yağdığı Sarıkamış Kayak Merkezi var. Şu anda oteller ciddi anlamda yatırım yapıldı oraya. Çok güzel oteller var.
Cibolatepe'den bahsediyorsunuz.
Evet. Ondan sonra orada Rus çarının eşine yaptırdığı bu bölgede iki tane saray var, görülmesi muhakkak görülmesi gereken kışlık ve yazlık Katerina sarayları. Ondan sonra tarihi Kars Kalesi, tabii ki olmazsa olmaz yemek olarak yöresel yemekler piti, kazetti, hengel, bunlar bölgeye mahsus yöresel yemeklerdir. Muhakkak görülmesi gereken yerler. Bunları tanıtmak için de ciddi, oradaki sivil kuruluşlarla ciddi anlamda çalışmalar yapıyoruz son 3 senedir. Belgeseller, sosyal medya, elimizden geldiği kadar bölgeyi tanıtmaya çalışıyoruz. Şu anda aynı sistem Van Gölü üzerinden yapmaya çalışıyoruz. Aynı sistem aynıdır. Karşıdan olduğu gibi Ankara'dan Tatvan'a karşılıklı 2000'de bir tren seferleri yapılır.
Onun süresi ne kadar?
Onun süresi ortalama aynıdır. Aynı. 40 dakika bir fark var. Onun süresi 25 dakika sürüyor.
Aslında çok uzun mesafeler. Şimdi hani Ankara'dan biniyor, neredeyse bir günü devirip ikinci günün içinde ancak Kars'a tabii, varılıyor. Hani bu kadar bazen, uzun bir yolculuk nasıl bu kadar masalsı hale dönüşebiliyor?
Ya hani derler ya, gerçekten anlatılmaz yaşanır bir duygu var ya. Hani bir insan 50 kere trene binip 50 kere sıkılmaz mı? Ha işte sıkılmaz. Ben eğer bir gün önce benim oraya gidecek turum varsa ben o gün uyumuyorum, çocuk gibi heyecanlanıyorum.
Heyecanlanıyorsunuz.
Gerçekten çok güzel. Anlatılmayacak kadar çok güzel. Çünkü her metrekare ayrı bir coğrafya. Şimdi çok güzel bir coğrafyada geçiyor. 300'e yakın tünelin içine girip çıkıyor. O tren kıvrımlarını, o san hissettirdikleri, işte orada bir sürü yeni dostluklar ediniyorsun. Mesela onda restorantı var. Trenin içinde. İşte herkes orada tanımadığın insanlarla kaynaşıyorsun, sosyalleşiyorsun. Yani çocukluğumuzun atalarımız, hani babaannelerimiz bize anlattığı tren var ya.
O yataklı galiba, vagonlar değil mi?
Tabii ki yataklı vagon. Pullman var, Pullman var. Bir de kuşetli var. Yataklı vagonlar iki kişilik oldu ranza şeklinde. Altı üstlü ranza şeklinde, kuşetler 4 kişilik, onlar da ranza altı üstü sisteminde. Bir de pullmanlar, pullman yolcu, normal otobüs yolcu koltukları gibi, tabii biraz daha geniş. Trenin içinde mini barı var, masası var, lavabosu var.
Ev gibi konforlu aslında ama aynı zamanda kalabalık ve sosyalleşmenin çok güzel olduğu bir ortam haline dönüşüyor değil mi?
Kesinlikle, kesinlikle çok anlayan, gerçek anlamda masalsı bir yolculuk oluyor. Tabii ki sebebi çok talep oluyor biletlere.
Evet Sayın Gök, onu merak ediyorum. Şimdi talep nasıl? Evet, güzel bir yolculuk ama hani insanlara bu 28 saatlik yolculuğun böylesine güzel geçeceği ve 28 saatin sonunda harika güzelliklere ulaşılacağı bilgisi verildiğinde insanlar bunu tercih ediyor mu? Hani yurt içinden, yurt dışından katılım nasıl?
Katılım, biz seyahat ajantaları olarak biz kapalı bir şeyiz. Devlet demir yolları böyle. Şöyle genel anlamda şöyle oluyor. Devlet demir yolları 7 vagon internet üzerinde kendi sitesinden satışa çıkarıyor. Her gün gece 12'den sonra 30 gün sonrasının biletini satışa çıkarıyor internet sitesi üzerinde.
Öyle mi?
Yoğun talep, kış aylarında yoğun talep olur. Ocak, Şubat aylar özellikle yaklaşık her sisteme, her gün 600-700 bin kişi sisteme giriyormuş.
Sömestr tatilinin de etkisi var tabii.
Tabii ki sömestr ve bir de kış şey. Aslında benim insanlara ve arkadaşlarımıza tavsiyem, kesinlikle iki ay kendilerini sıkıştırmasınlar. Baharda ayrı bir güzeldir. Sonbaharda ayrı bir güzeldir. İlkbaharda, sonbaharda da kesinlikle bu deneyimi yaşamalarını tavsiye ederim.
Buyurun.
Çünkü kar aylarında orada hareket etme kabiliyeti biraz düşüyor. Ve orada -20-22 dereceleri gördüğümüz için herkes orada rahat gezemiyor olabilir. Ama bahar aylarında genelde insanlar daha hareket ettiği için daha çok sindire sindire yaptığı tatilin tadına varıyor.
Evet, kar için, o karın güzelliğini yaşamak için gitmek için Ocak ve Şubat ayları çok uygun aylar, ama doğanın canlanışını, güzelliğini görmek için de sanıyorum Mayıs, Nisan-Mayıs ayları da çok güzel tarihler olsa gerek.
Kesinlikle.
Sayın Gök, bir de şunu sorayım. Şimdi biz hani Türk filmlerinden de Şark Ekspresi diye hep biliriz. Birebir o Şark Ekspresi'nin Doğu Ekspresi aynısı değil mi? Hani bir farklılık, bir değişiklik var mı?
Yok. 1920 yıllarda bu tren faaliyete başlandığında 1960'lı yıllara kadar bu Şark Ekspresi olarak devam etmiş. O tarihten sonra Doğu Ekspresi olarak adı değiştirilmiş. Hı hı. Bizim bildiğimiz birebir filmlerde yaşadığımız tarih veya ne bileyim bizim gittiğimiz romanlarda okuduğumuz Şark Ekspresi ta kendisi.
Evet. Peki son zamanlarda nasıl bu kadar canlandı bu tur organizasyonu?
Ya tur organizasyonu oradaki birkaç güzel kalpli insan ve sosyal medyanın sayesinde diyelim. Biz son 3 senedir yeni keşfettik o bölgeyi. Hı hı. Ama ciddi çalışmalar yapıyoruz öyle tanıtımla ilgili. Nurhan Hanım var. Orada sivil kurulmuş sivil odası başkanı var. Onlar ciddi anlamda bu işin ileriye gitmesi için o tren tanıtımı başkasının tanıtımı için ciddi faaliyetler gösteriyoruz. Aşağı yukarı 17 belgesel bitirdik bölgeyle ilgili.
Öyle mi? Ne güzel.
Çeşitli kurumlara gönderdik. Çeşitli internet sitelerine yayınlıyoruz. Sosyal medyayı ciddi anlamda kullanıyoruz. Bununla ilgili şu anda ikinci hedef, az önce belirttiğim gibi ikinci hedefimiz şu anda Van bölgesinin tanıtımını yapmak. İşte Bitlis tarihi bir kentimiz. Orada hani hem tarihiyle hem geçmişiyle hem coğrafyasıyla hem
tarihi ve doğal güzellikleriyle çok harika şehirlerimiz var. Sizlerin de vesilesiyle görmeyenler görecek. Görenler de görmeyenleri anlata anlata, duyanlar duymayanlara söyleye söyleye bu güzelliği herkes yaşayacak.
Bizim sloganımız bu. Son 5 senedir yaptığımız önce Türkiye'yi keşfet. Hani Türkiye'nin gerçekten ülkemizin her köşesi cennet. Ama işte keşfetmek gerekiyor, gitme gerekiyor, görme gerekiyor. Biz de bunu elimizden misyon edelim kendimize. Görülmesi gerekenler ve giriş farklı bir cennetimiz varsa gün yüzüne çıkarmaya, elimizden geldikçe tanıtmaya çalışıyoruz.
Evet. Emeklerinize sağlık. Ayrıca yayınımıza katıldığınız için de çok teşekkür ediyoruz. Belki bu yayın sonrası da yine Doğu Ekspresi o yeni misafirleriyle dolar taşar diye düşünüyoruz.
İnşallah.
Sayın Gök, görüşmek dileğiyle efendim. Hoşçakalın.
Görüşmek üzere. Sağ olun. İyi yayınlar.
Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, Doğu Ekspresi ile yolculuğa çıkarmaya çalıştık sizleri. Masalsı bir yolculuk Ankara'dan başlıyor ve Serhat şehrimiz Kars'ta sona eriyor. Hatta yaklaşık 28 saat süren yolculuğa isterseniz en sevdiğiniz eşyaları götürüp ortamı renklendirebiliyorsunuz. Bu yolculuğun ayrıntılarını tur organizatörü Cuma Gök bizlere aktardı. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz. Şimdi müzik aramız var. Hemen sonrasında değerli konuğumuzu stüdyomuza alacağız.
Meğer ne kadar küçükmüş dünya, hiçbir yere sığmıyorum. Çaresizliğim dipte, sevdalarım yenik, aldım başımı gidiyorum. Herkes kadar masumum, herkes kadar yalancı. Ellerim diken dolu, hayallerim bitkin. En az benim kadar yorgun hancı. Ağlama babacığım benim için. Başını dik tut, elbet geçer. Kötülere hüküm vermek Tanrı'nın işi. Etmek düşer. Ağlama babacığım benim için. Başı yaptıkça ellerim diken dolu, hayallerim bitkin. En az benim kadar yorgun hancı. Ağlama babacığım benim için. Başını dik tut, elbet geçer. Kötülere hüküm vermek Tanrı'nın işi. Bize affetmek düşer. Ağlama babacığım benim için. Başını eğme hiç, elbet geçer. Kötülere hüküm vermek Tanrı'nın işi. Bize affetmek düşer. Ağlama babacığım benim için. Kötülere hüküm vermek Tanrı'nın işi. Bize affetmek düşer. Ağlama babacığım benim için. Başını eğme hiç, elbet geçer. Kötülere hüküm vermek Tanrı'nın işi. Bizi affetmek düşer.
Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Türk Tarihi Kurumu Başkanımız Profesör Doktor Sayın Refik Turan stüdyomuzda. Sayın Turan hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
Yoğun işleriniz arasında bize vakit ayırdınız. Çok teşekkür ediyoruz.
Rica ederim. Çok teşekkür ediyorum ben de. Yani bizim radyo dinleyicilerimize çok yabancı değilim. Öncelikle hani hakikaten sevgi dolu selamlarımı iletmek isterim.
Çok teşekkür ediyoruz. Eksik olmayın. Sevgili dinleyicilerimiz, Türk Tarih Kurumu tarafından Türk tarihinde derin izler bırakan Sarıkamış Harekatı'nı anlatan Sarıkamış'a Vefa İstiklal adlı bir belgesel film hazırlandı. Ve geçtiğimiz günlerde, geçtiğimiz ay sanıyorum,
evet,
bu belgeselin gösterimi de yapıldı. Bu belgesel üzerine başkanımızla biraz görüşmek istedik. Nasıl hazırlandı? Neler yapıldı? Aktarır mısınız?
Şimdi şöyle, tabii biz her konuda belgesel yapamıyoruz maalesef. Çünkü hani biraz önce de belirttiğiniz gibi derin kelimesi kullandınız. Hakikaten hani Türk tarihini bu kavram veya kelime ifade eder mi bilemiyorum. Türk tarihi dünya tarihleri içerisinde derin kere derin. Yani çok hacimli, çok geniş. Bir kere sınırları henüz tam belirlenmemiş bir konu. Hı hı. Bunların içerisinde de bizim şehitlerimiz var, andığımız şehitler. Hı hı. Özellikle isim vererek andığımız şehitler var. Sarıkamış da bunlardan önemli bir çerçeve. Hı hı. Yani daha öncesinde olanları da hatırlatmakta yarar var. Çünkü bizim için tüm şehitlerimizi anmak bir görev. Eğer hani bu milletin mensubuyuz, bu milletin bir parçasıyız diyorsak, biz hani bu şehitlerimizi her an unutmamamız gerekiyor, anmamız gerekiyor, yeni nesillerimize aktarmamız gerekiyor. Bir kere tabii yani bir hani Malazgirt şehitlerini anmak, rahmet okumak lazım. Arkasından mesela çok olması lazım olduğu için bir Kıbrıs şehitleri vardır. Kıbrıs bizim için bugün de hayati değerini korumaktadır. Yani tarihi kaynaklar genelde 70 bin üzerinde bir şehit kabul eder Kıbrıs. Bedeli çok ağır alınmıştır. Hı hı. Hani Sultan Hamid Kudüs civarını işte bu Theodor Herz İsrail yapmak için toprakları Filistin'i istediğinde hani aldığımız fiyata veririz demiştir. Yani bayağı önemli bir miktar para da vaat edilmiştir. Hı hı. Ama hani para söz konusu değil. Aldığımız fiyat nedir? Şehitlerin kanı ve gazilerin gayretleri, o zamanki işte dökmüş olduğu canhıraş mücadele. Evet. O onun bedel odur. Dolayısıyla hani Kıbrıs şehitlerimiz 70 binin üzerinde. ve daha sonra 1974'tekileri saymadım. Mesela bir Girit şehitlerimiz vardır. Girit bugün çok tarih içerisinde anılmaz. Ama 200 binin üzerinde tarihi kayıtlar şehitten söz etmektedir. Akdeniz'in Kıbrıs'la beraber bu olağanüstü Mümtaz adasını alabilmek için çok olağanüstü bir bedel ödenmiştir. Ve bunun hani maddi karşılığı da bilinemez, hesaplanamaz. Hı hı. Yani bu çerçevede. Şimdi tabii bir Çanakkale şehitlerimiz yani kavram olarak tarihe girmiştir. Evet. Bir milli mücadele şehitlerimiz girmiştir. Ve bir de Sarıkamış şehitlerimiz. Yani daha başka diğer tarihi savaşlarımızın, olaylarımızın ve zaferlerimizin şehitlerini anmak burada mümkün. Ama bunlar bir ayrıcalık daha tanımak lazım bu olaylara. Ve özellikle Sarıkamış şehitleri diğerlerinden biraz daha farklı görüyoruz biz. Çünkü hani sonuçta zafer değildir Sarıkamış. Hı hı. Hüzünlü, hı hı, kederli, insana biraz da kasvet veren, yani mağlubiyetin ağır bir şekilde tadıldığı, ödendiği ama anılması gereken hani şehitler. Tabii sonuç mağlubiyet olunca tamamen hani işte değersiz midir? Hayır. Yani her mağlubiyette, her zaferde bir kere değerlidir. Tabii zaferlerin yani değer üzeri bir ötesi vardır. Ayrı bir konu. Yani dinleyicilerimiz de bunu kabul ederler. Hani tartışmasız kabul ederler ama yani sonuç olumsuz biten bu tür mücadelelerdeki özellikle hayatını verenler de bizim için değerlidir.
Tabii ki.
Ve bir de çok anılmadıkları için hani biz bunu tarih kurumu çerçevesinde bir görev, vecibe kabul ettik. Hani çok fazla anılmayan, anılınca insana keder yükleyen bu insanlarımıza bir vefa göstermek istedik. Zaten Sarıkamış Vefa belgeseli adı.
Evet.
Bunun biraz önce söylediğiniz gibi tabii 6 ay önceden hazırlıkları başlandı. Bu konuda uzman arkadaşlarımız var. Senaryo çalışmaları yapıldı. Bu tür belgesellerin biz tabii kurum olarak özellikle bilimsel kontrolüne çok dikkat ederiz.
Önemsiyorsunuz.
Elbette yani sanatçının yapacağı, vereceği katkı ayrı. Yani tabii, ona bir şey diyemiyoruz. Yani belgesel de ayrı bir alan. Ben kurum başkanı olduktan sonra bunu daha çok hissettim. Ve bazı özel yönlere de dikkat çekmek istedik. Hem birinci derecede bu manen değeri yüksek şahsiyetleri anmaktı. Yani ikincisi Sarıkamış harekatı üzerine maalesef hani keskin hatlarla insanların zihnine yerleşmiş bazı yanlışlıklar var. Onları da kararınca düzeltmeyi hedefledik. Yani yanlışları düzeltmek pek kolay bir şey değil. Bir anda da olabilen bir şey değil. Bir de hani yeni nesillerimize hani bazı tarihi bilgileri aktarmak amaçlı bu çerçevede bu belgeseli hazırladık efendim. Yani. Hı hı. Ama burada tabii Sarıkamış'a da bir atıf yapmak lazım. Niçin bu harekat yapıldı? Yani o harekatın içerisinde söz konusu olan bazı yanlış algılar üzerinde de konuşmakta, üzerinde durmakta yarar var.
O zaman biz hemen yayınımızda biraz üzerinde duralım Sayın Başkanım. Şimdi neler özellikle ön plana çıkarılmaya çalışıldı belgeselde? Hangi yanlışlıklar vardı? Nelerin düzeltilmesi gayretinde olundu?
Şimdi birinci yanlış hani bu durup dururken bu harekat sanki macera amaçlı yapılmış bir harekata dönüştü. Tabii hiçbiri tarih araştırmacı böyle demiyor. Ama yani işin popüler bir yönü de var. Yani işte hani Sarıkamış harekatı bir mağlubiyet olduğu için ve arkasından her mağlubiyetin yani bir hata yapanları vardır. Hatta suçluları vardır yani böyle. Burada da bu hata yapanlar, suçlular ilan edildi. Yalnız bu bilimsel araştırmaların bir tehlikeli yönü vardır. Yani yani eskilerin deyimiyle ifratça karar vermek. Yani veya kararlarda, hükümlerde ifrata kaçmak. Burada o da oldu. Yani Sarıkamış Harekatı yoktan yere yapıldı diye. Halbuki öyle değil. Yani Sarıkamış Harekatı bir ihtiyaç üzerine, askeri bir gerek üzerine yapıldı. Yani çünkü hani Ruslar büyük bir askeri güç kaydırması gerçekleştirmişlerdi. Doğu Anadolu'dan taarruza başlamışlardı. Yani bu harekatın gerekçesi vardı ve sağlamdı. Yani mutlaka yapılması lazımdı. Ama hani zamanlaması, hazırlığı, yani savaşın, askeri harekatın elbette çok geniş bir lojistiği vardır. İyi bir hazırlık dönemi olması gerekir. Yani ihtiyatı vardır. Yani buralar nasıldır ayrı bir konu ama temel konu olarak bu harekatın yapılması lazımdı. Yani Birinci Dünya Savaşı'na hani girilecekti, girmesi suçtu yani ayrı bir konu. Ama girilmişti artık yani. Evet. Birinci Dünya Savaşı'na girilmişti.
Ve kayıplar da vardı.
Yani kayıplar da vardı. Ruslar askeri anlamda Doğu Anadolu'dan taarruza geçmişlerdi. Onların işte ta bizim Deli Petro dediğimiz, Batılıların Büyük Petro dedikleri Petro'dan itibaren işte asla vazgeçmedikleri bir amaçları vardı. Bu Rus stratejisi denir. Sıcak denizlere inme. Yani sıcak denizler nedir? Topyekun Akdeniz'dir. Evet. Yani Akdeniz dünyanın en kıymetli jeopolitik bölgesidir. Yani Sezin Hanım, yani bu o kadar önemlidir ki daha ikinci derecede önemlisi yoktur. Yani Akdeniz, yani üç kıtanın ortasında bir deniz. Hani üç kıtanın ortasında Anadolu deriz ya. Yani Akdeniz bunun biraz daha geniş mücavir alanı kapsayan bir denizdir. Ve adeta hani özel yapılmış, dünyanın bu bölgesine konulmuş şekliyledir. Bu Amerikalı stratejistlerden Mackinder diyor ki hani işte dünyaya zaman zaman tek elden hükmetmek isteyen güçler vardır. İşte her güçlenen yapı dünyayı tek elden idare edebileceğini dener. Hedef koyar. Yani bir zaman Çin koydu bunu, işte Napolyon koydu, Almanya koydu, İngiltere koydu. Şimdi Amerika.
Evet.
Yani bunu. İşte Mackinder diyor ki bu deniz hakimiyet teorisi diye bir teori var. Yani dünyanın bazı denizlerini elde tutmakla başlar diyor bu diyor. Ve bunların da birincisi Akdeniz'dir diyor. Yani
Akdeniz. En stratejik
evet.
olanı.
Dolayısıyla işte Ruslar bu asla vazgeçmedikleri bu stratejiden gene vazgeçmediler. O tarihte bir askeri harekat başlattılar. Bu defa karadan, yani hedefleri yani Anadolu'daki Türk hükümranlık varlığını ortadan kaldırıp doğrudan hani Akdeniz, yani bugünkü bize bağlı Akdeniz, işte Suriye sınırları içerisinde kalmış, Filistin sınırları içerisinde kalmış Akdeniz'i ele geçirme hedefleri vardı. Yani Tiflis ve Sarıkamış üzerinden orada bir askeri karargahları var. Yani harekata geçeceklerdi. Bu harekat kaçınılmaz. Yani dolayısıyla o zamanki Osmanlı Erkanı Harbiyesi bunu değerlendirdi. Almanya kurmaylarıyla beraber yine Erkanı Harbiye vekili Enver Paşa komutasında, riyasetinde bir bu askeri harekat karar verildi. Üçüncü ordu vardı yani o bölgede. Hasan İzzet Paşa bu üçüncü ordu komutanı da. Aslında Hasan İzzet Paşa Ruslarla yapılan bu taarruz muharebelerinde galip de gelmiş. Yani Rusları işte Erzurum'un hemen ötesinde durdurmuş. Yani köprü, işte köy, Azap köy yakınlarındaki muharebelerde durdurmuş. Ve buradaki Türk ordusunun önemli başarıları da var. Fakat yani köklü bir harekat yapılması lazım yani. Bu harekat planı hazırlanıyor ve o çerçevede harekata geçiliyor. Üçüncü ordunun 3 kol ordusu var. Yani 9, 10, 11. Yani Hasan İzzet Paşa ile anlaşamıyor yani Enver Paşa. Yani bir kere ve Hasan İzzet Paşa'yı azlederek yerine kendini tayin eder. Yani veya uhdesini alır. Bütün ordu ona bağlıdır. Üçüncü orduyu da ona alır. Yani bu harekatın işte gerekçesi yoktu algısını belirtelim. İkincisi, harekat başladıktan sonra 22 Aralık 1914 ile işte 10-11 Ocak 1915 arası 20 günlük civarında bir askeri harekat var. Bu 20 gün içerisindeki askeri harekat sadece Allahu Ekber dağlarında yani başlayıp biten, yani yürüyüş anında gerçekleşen ve sonu hüsranla biten bir askeri harekat olarak takdim edilir. Bir yanlış da buradaydı. Yani bizim askerlerimiz dağlardan işte yürürken o hakikaten eksik 25 dereceye dayanmak kolay
dağ
değil.
Dağ şartları o, sebebiyle.
İşte karlı bir havada ve dondu. Bu da bir yanlış. Yani elbette büyük zayiat verildi. Yani bu yürüyüş sırasında, hani sevkiyat sırasında büyük, ona inkar etmeye gerek yok ama yani arkasından hemen hiç savaş olmadı. Hayır, yani Ruslarla da çok önemli muharebeler oldu. Yani ve bu muharebe de kaybedildi. Yani kayıpların bir kısmı dağlarda ve Rusların Maraşal Kış dediği, bizim Türkçe'de Karakış, dediğimiz, yani dediğimiz hani Karakış'a kurban gitti Mehmetlerimiz ne yazık ki. Ama öte yandan bir muharebelerde yapıldı. Bakın hani bu belki bazılarımızın bildiği bir çarpıcı rakam vereceğim. Yani Rus kayıpları da 30 binin altında değil. Yani burada neredeyse Türk kayıplarına eşit bir kayıp verdirildi. Yani Mehmetçikler hakikaten hem o kara kışın kendisine attığı pençeyi ile uğraştı, hem de o zamanki yani Rus askeri güç pençesiyle çarpıştı. Yani ikisinde de yani ama hani kara kış yormuştu, yani ona hiç şüphe yok. İkinci bir yanlış buydu. Yani bu belgeselde bu da düzeltildi kısmen. Yani üçüncü bir yanlış da işte kayıplar dedim. Kayıplarda bir 90 bin vardır. Yani
evet, böyle bir, hep işte herkesin bir 90 dilinde olan yani 90 işte, bin rakamı vardır.
İşte bir zaman bir yani binbaşımızın yapmış olduğu bir araştırmada bu geçmiş. Yani ben hani kasıtlı olarak geçtiğini zannetmiyorum. Yani ama hani bilimsel çalışmalar öyle her zaman çala kalem olmaz. Yani bizim özellikle Türk Tarih Kurumu öncülüğünde yapmış olduğumuz çalışmalar sadece araştırmacıların yani her türlü niteliğe sahip olması bile yetmez. Onu biz işte hakem süzgecinden geçiririz.
Bayağı bir yayın kurulumuz var yani, değil mi?
Tabii oradan da geçiririz. Hani dolayısıyla hani burada da keskin bir yanlış olduğunu gördük. Yani rakam hani elbette Mehmetçiğin bir tanesi bile zayiattır.
Bizim için yani çok kıymetli,
kıymetlidir tabii. Ve üzücüdür. Yani mesele rakam meselesi değil. Ama gene de hani iş bilgiye döküldüğünde bunların düzeltilmesi lazım. Bakın hani 90 bin bütün insanımızın zihninde, dilinde evet. 90 bin. Halbuki hani bütün hakikaten hani muharip asker 90 bin değil. Yani toplam yani sahaya sürdüğümüz var tabii 120 bin bir ordu gücü var ama hani
asıl
muharip asker tabii asker 90 bin değil. Yani yapılan çalışmalarda yani ne yazık ki yalnız hani envanterine tam tespit edebilmiş değiliz biz kayıplarımızın. Yani bu konu devam edecek. Ama yapmış olduğumuz çalışmalarda 35 ile işte 40 bin arası bir kayıp var. Yani ve bunların da bir kısmı muharebeden dolayı değil. Hakikaten dağlarda yani donarak. Bir de tifüs var, yani salgın hastalıklar
salgın
var.
Hastalıklar, evet.
Yani üçüncü bir kayıp sebebi de salgın hastalıklar ne yazık ki. Ve bu rakamı da düzeltmeye çalıştık. Yani bir başka hususta yani bu çerçevede ayrıntıda ama yani bu mağlubiyetin diyelim sabıkalı olanı kimdi? Yani bu şimdi bir Enver Paşa var yani. Tabii başkomutan olduğu için baş sabıkalı o. Yani veya sebebi, müsebbibi o. Hı hı. Yani onu bir kenara koyalım. Yani Enver Paşa buradan beraat etmez yani şimdi elbette. Ama sadece o da değil yani. Arka planda mesela Enver Paşa 9. orduyu idare ediyor. 10. ordu onun yani tabiri caizse işte o da saray işte şehzadeler paşalarından hı hı. öyle diyelim yani saray damatlarından hı hı. Hafız Hakkı Bey var. Yani daha sonra paşalık ünvanı da aldığı için ona Hafız Hakkı Paşa da deniyor. Esas kilit hatayı Hafız Hakkı Paşa yapmış. Yapmış olduğumuz araştırmalarda o çıkıyor. Yani askerlikte hakikaten Sezin Hanım emre itaat, emri bir hakkın uygulama çok önemlidir.
Tabii.
Ve zamanlama da çok önemlidir. Yani her iki noktada da hata yapıyor.
Hı hı.
Yani bu Erzurum yöresinde gene mühim yerlerden biri Oltu'yu alıyor Hafız Hakkı Bey. Arkasından kaçan Rus askerlerini işte takibe kovalamaya başlıyor. Yani biraz zafer coşkusuyla. Halbuki ona hani doğrudan hedef Sarıkamış denmiş. Orada 48 saatlik bir zaman kaybı hı hı. var. Yani değil 48 saat bazen bir saatin önemi vardır. Tabii. Yani bu özellikle askeri harekatlarda. Hı hı. Yani tabii ağır bir kayıp. Yani öncelikle bir zaman kaybı var. Yani Hafız Hakkı Bey'in. Yani ve arkasından bir de güzergah, iyi bir güzergah takip etmemiş yani. Nispeten yürünebilir bir yoldan değil de Allahu Ekber dağlarında çok az kullanılan yani bir çığır yollardan askeri geçirmeye kalkıyor. Bilemiyoruz artık yani gene incelemeye tabi. Yani acaba bilemiyor muydu yani coğrafyayı mı iyi bilemiyordu. Yani sarp yerlerden askeri götürmesi başka bir hata olarak görünüyor.
Hı hı.
Ama temel olarak yani bir de askeri kış teçhizatımız zayıf. O da bir gerçek. Bunun bütünüyle o zamanki kurma heyetin bir hatası olduğu muhakkak.
Hı hı.
Yani onun da tarih araştırmacısı arkadaşlarımız ortaya koyuyorlar. Yani daha önce bu askeri kış teçhizat için 3 gemimiz yola çıkarılmış İstanbul'da. Bu da yani her şey düşündür askerlik sisteminde. Yani 4-4'lük. Ama o 3 gemi Ruslar tarafından batırılmış. Yani Kasım ayı içerisinde 6 Kasım'da batırılıyor. Ve o kış teçhizatı gelemiyor.
Ulaşamıyor.
Yani. Ama bunun hesaplanması lazım.
Evet.
Yani askerde iklimin hesaplanması lazım. Esen rüzgarın hesaplanması lazım. Yani burada yani yeryüzü şekillerinin, yolun, hepsinin yani böyle en ayrıntılı noktaların buralarda bir hesapsızlık olduğu görünüyor. Ama yani biz mesela Hafız Hakkı Paşa hiç yoktur onu ortaya koymaya çalıştık. Mesela Galip Paşa yani 11. kolordu yeterince yani beklenen askeri harekat gayretini gösteremiyor. Yani o da karşımıza çıkıyor. Yani nedense bunlar hani hepsi yani Enver Paşa'ya boca edilmiş yani tabir caizse. Neyse o yani tarihte.
Hı hı.
Yani
Enver
Paşa iyi bir asker. Yani onu belirtelim. Hatta bugünkü kurmay uzmanların çok önemli bir kısmı bu askeri harekatı incelerler ve beğenirler. Yani
sistematik
harekatı. Evet. Çünkü
uygun ama şartlar
o zamanki Kafkas Rus askeri gücünün kalbini vurmaktır yani böyle birinci
amaç.
Planda amaç. Hı. Ve iyi bir planlama yapılmıştır. Her şeye rağmen iyi bir planlama yapılmıştır. Ama başarılı olamamıştır. Peki hani bu da düzeltilmesi gereken bir husus. Yani peki bunun hiçbir kıymeti yoktur. Yani buna rağmen yani şehitler her zaman kıymetlidir.
Tabii.
Yani şehitler yani bir yola çıkmış. Yani başarsın ya da başarmasın.
Bir amaç uğruna
yani,
yola çıkmışlar.
Şehitliğin anlamı
yola çıkmışlar.
Şudur. Aslında bizler yaşasın diye.
Evet.
Bak yani şu anda yani sizinle biz bir radyo programı yapıyoruz Sezin Hanım. İşte insanlara yani belli bir istikamet işte karınca kararınca bilgi kazandırmaya çalışıyoruz. Yani bunu yapabiliyorsak tüm o yani şehitlik
onlara
veya hani savaş gayreti tabii. gösteren insanların payı vardır.
Tabii ki muhakkak.
Ben bu tanıtımını yaptık Sarıkamış'ın. Demek ki başardılar dedim yani. Çünkü biz burada bu programı yapıyoruz. Bu belgeseli yaptık.
Allah gani karşılıklı gani rahmet
ayaktayız.
Eylesin, tüm
şehitlerimizle. İşimizi yapıyoruz yani burada. Dolayısıyla hani bir kere hani şehitlerin böyle bir hani başarı başarısızlık ayrı. Ayrı bir değeri var. Yani dolayısıyla burada dinleyicilerimize tekrar bunu paylaşmak isterim. İşin bir başka boyutu daha var. Bir başka boyut daha var. Yani hala da hani Kafkasya, hani Rusların dedik ya sıcak denizler, bizim de Kafkasya bir hicranımızdır. Bunu hatırlatmak isterim. Hı hı. Kafkasya Rus bölgesi değildir. Kafkasya yani İslam medeniyetinin ana merkezlerinden biridir ve büyük kısmıyla da Türk bölgesidir.
Evet.
Yani özellikle Azerbaycanlı kardeşlerimize hani buradan bir selam ve gönül muhabbeti göndermek isterim ve hedef oradır. Daha sonraki hani Kafkasya harekatında bu Sarıkamış'ta yarım bırakılan işlem tamamlanmıştır.
Hı hı.
Nuri Paşa'yı da anmak isterim burada. Bakın Birinci Dünya Savaşı'nın 4 büyük zaferi vardır Sezin Hanım. Yani Kafkasya'da Sarıkamış'ta yarım kalan işi başarmıştır Nuri Paşa. Yani ve o zamanki işte Bolşevik ihtilalcilerin desteğinde olan işte Ermeni çetelerini bertaraf ederek Bakü'yü kurtarmıştır. Bir başka husus daha var. Yani burada 15 bine yakın esir de düştü. Nargin Adası diye bir adaya gönderiliyorlar. Hazar'dadır bu ada.
Hı hı.
Ve Bakü'de Sona Hanım diye gayretli bir Türk kadını o adadaki esirlerimize olağanüstü bir yardımda bulunuyor. Ve subaylarımızın bir kısmını da kurtarmaya muvaffak oluyor. Hani onun çocuklarına da, onun geçmişine rahmet olsun, çocuklarına da selam olsun. Ve o subaylarımız daha sonra milli mücadeleye iştirak ediyorlar.
Evet, tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz.
Bizi Sarıkamış belgeselinin böyle bir mücavir alanı var.
Evet, bize böyle bu başarıları, bu zaferleri konuşma şansını verdikleri için de hepsinin yüreğimizde çok büyük yerleri var. Sizin de bu belgeseliniz vesilesiyle de onları saygıyla, rahmetle almış olduk. Çok teşekkür ediyoruz, emeklerinize sağlık.
İnşallah TRT'de yayınlanacak. Daha sonra bütün
son kapanırken onu sormak istedim. Yayınlanma tarihimiz henüz belli değil
belli
ama.
Belli değil ama burada kurumumuzdan gelecek işarete göre yayınlatacağız. Daha sonra kamuoyuyla tam paylaşacağız.
İnternette şu an yayınlı yok,
yok
değil
yani
mi?
Yani TRT'de böyle bir ilk yayın ilkesi var. Ona uyuyoruz biz.
Bir de hocalarımızı da bu emeği geçen hocalarımızı da anmak isterseniz kimlere teşekkürlerimizi iletelim yani, bu belgesele emeği geçen?
İlber Ortaylı Hoca var, işte Birgül Sönmez Hoca var.
Hı hı.
Yani bu belgeselde ve burada Hamiyet Hoca Hanım var. Daha diğer hocalarımızın da adını anmış gibi hepsine teşekkür ve selamlarımızı iletmekte.
Onların sizin nezdinizde hepsine biz de teşekkürlerimizi, saygılarımızı, selamlarımızı, sevgilerimizi iletelim. Sayın Turan çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim efendim.
Verdiğiniz bilgiler için, katkılarınız için ve böylesi önemli işlere gösterdiğiniz çaba ve gayret için hem size hem de Türk Tarih Kurumu'nda çalışan tüm değerli, kıymetli hocalarımıza da selamlarımızı iletmiş olalım. Emeğinize sağlık.
Teşekkür ederim efendim, sağ olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, böylelikle de programımızın sonuna geldik. Türk Tarih Kurumu Başkanı Profesör Doktor Sayın Refik Turan bizlerle birlikteydi. Türk Tarih Kurumu tarafından Türk tarihinde derin izler bırakan Sarıkamış Harekatı'nı anlatan Sarıkamış'a Vefa İstiklal adlı belgesel film üzerine kendileriyle güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Şehitlerimizi bir kez daha saygıyla, rahmetle anıyoruz bu vesileyle. Ve nice belgesel filmlerde çekileceğini de duyurmuş olalım bu
başka
anlamda.
Başka belgesel belgesellerimiz de var.
Evet,
yani
evet. O... Araştırdım efendim, biliyorum. Nice belgeseller çekilecek. Bu anlamda da Türk Tarih Kurumu'na kolaylıklar diliyoruz. Ve böylelikle sevgili dinleyicilerimiz, yayınımızın sonuna geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmayı diliyoruz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın saatler 15'i 5 dakika geçerken TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Hayatın Sesleri.